Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. 6. serimizin 1. gazetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: Kutsal Ruh kimdir?
Ruhun sıkılmasın, babaya iman edin. Kaygınız çoğalmasın, bana da iman edin. Ruhun sıkılmasın, babaya iman edin. Kaygınız çoğalmasın, bana da iman edin. İnanın babadayım ve baba da bendedir. Sizi öksüz bırakmam, İnanın babadayım ve baba da bendedir. Sizi öksüz bırakmam, size yine gelirim. Beni seviyorsanız sözümü tutarsınız. Beni seven kişi babam da sevecektir. Beni seviyorsanız sözümü tutarsınız. Beni seven kişi babam da sevecektir. Beni babam gönderdi, esenlik veriyorum. Boşa kaygılamayın, teselli ediyorum. Beni babam gönderdi, esenlik veriyorum. Boşa kaygılamayın, teselli ediyorum. Yaşam gerçektir adım, kurtarıcı Rabbim. Bana imadet ede, sonsuz yaşam veririm. Yaşam gerçektir adım, kurtarıcı Rabbim. Bana imanet eden, sonsuz yaşam veririm. Sonsuz yaşam veririm.
Değerli kardeşlerimiz, yeniden bir arada olabildiğimiz için sevinç duyuyoruz. Rab müsaade etti buna, 6. seride devam etmekteyiz sizlerle beraber. Bu seride önemli bir tema ele almak istiyoruz. Kutsal Ruh hakkında İncil ne öğretiyor? Değil sadece onun kişiliği hakkında, onun kimliği hakkında, ayrıca onun gelişi hakkında, eski ve yeni ahitte onun işleyişi hakkında ve Kutsal Ruh'la dolu olmak, ruhlanmak üzere, Ruh'un vermiş olduğu bağışışlar üzerine bu seride işleyeceğiz. Bugünkü tema oluyor, Kutsal Ruh kimdir? Onu başlamadan evvel birkaç önemli düşünceler sizinle paylaşmak istiyorum. Bilmemiz gereken bir şey var. Kutsal Ruh bir temadır ve bunun üzerine çok tartışılıyor ve çeşitli öğretişler, çeşitli görüşler var ve bunun üzerine de bir çekişme çıkabilir. Ama bu Allah'ın isteği değildir. Allah istiyor bilgili olalım, anlayışlı olalım, kutsal kitabın öğretişi iyi bilelim ve ona göre işlerimizi doğrulanalım. Şeytan istemiyor inanç topluluğu olsun ve her daim inanç topluluğa saldırıyor ve bu saldırmakta çeşitli yüzler gösteriyor. Kutsal kitap bize şöyle diyor, 1. Petrus mektubunda 5. bölümün 8. ayette şöyle okuyabiliriz. Ayık ve uyanık olun, düşmanınız iblis. Yani şeytan yutacak birini arayacak kükreyen aslan gibi dolaşıyor. Bu çok açık bir durum. Şeytan ne zaman aslan gibi gezip de sesi çıkarıyor. Herkes o zaman biliyor burada bir saldırı var. Ve her zaman da var idi ve oluyor ve olacak da onun saldırmaları çok açık bir şekilde. Ne zaman okuyoruz elçilerin işlerinde Stefanus'un ölümü, o ilk Mesih uğruna canı veren kardeşimiz idi. O taşlandı Saul tarafından ve onun hizmetçiler ve Yahudiler, fanatik Yahudiler tarafından ölüme götürüldü taşlanarak. Ve bu bir saldırı başladı o zaman bütün inanç topluluğuna, ilk inanç topluluğuna. Ve onlar dağılmak zorundaydılar sağa sola. Ama Rab bu işi kullandı ve çeşitli yerlerde yeni topluluklar oluştu. Ve bütün inançlar historisine bakarsak her daim böyle açık saldırmalara vardı. Yani yasak edildi toplansınlar, yasak edildi İncil okunsun, yasak edildi dua için toplansınlar kardeşler. Ve gizli saklı bunu yaptılar. Bazen mağaralarda, bazen ormanda, bazen tarlalarda, açık havanın durumunda toplandılar ve Rabbi övdüler. Ve ne zaman bulundular, yok edildiler, öldürüldüler, dövüldüler ve sövüldüler. Her daim böyle durum var idi. Hatta bazı memleketlerde hala var ve olacak da öyle durumlar. Bu belli oluyor ve eğer bu saldırmalara razı gelmeyen biri varsa o tabi vazgeçecek imandan. Neden İsa diyor ne zaman bu ikinci geziyor tohum ekmeğe ve tohuma benzetiliyor Rabbin sözüne. O zaman tohumun bazıları, tohum ekinlerin, tanelerin bazıları düşüyor yol üstüne, bazılar yol kenarına, bazılar dikenler arasına ve bazıları iyi toprağa. Ve orada deniliyor yol kenarına düşen toprak tohum taneler. Onlar çabuk filizlenip büyüyorlar ama ne var ki ne zaman saldırma başlıyor, ne zaman sıkıntı geliyor Mesih'in uğruna vazgeçiyorlar. Neden kökleri yoktur? Ve demek ki buna razı olmalıyız. Her daim böyle bir saldırma var. Ama bunun dışında İncil bize bildiriyor bir durum. Daha kötü bir saldırma var. Daha acı duyan, daha alt üstlük getiren bir saldırma var şeytanın ve bunu da bilmemiz lazım. 2. Korintliler mektubunda 11. bölümünde ayet 14'te şunu okuyoruz. Bu şaşılacak bir şey değildir. Şeytan bile kendisine ışık meleği süzü verir. Yani kendine ışık meleği süzü verirken demek ki hakikate çok yakın işler yapıyor. Işığa çok yakın benzer işler yapıyor belirli bir duruma kadar. Ve bunu ayırt edemeyen kolayca sürçebilir, kolayca kandırılabilir. Ve bu sebeple hakikat şeyler esasını iyi bilmemiz lazım. Rabbin sözü iyi bilmemiz gerekiyor ki bunu ayırt edebilelim. Neden? Eğer çizilirse de bir kat üzerinde bir çizik ve bir düz çizik, bir de bir çizik bir gradusa eksikliği, onu az bir mesafede, az bir yolda farkını görünmüyor ama ne zaman uzaklanır, daha uzağa gidiliyor, uzaklanınca kadar görüyoruz onun arasındaki farkı, ayrı durumlar. Ve işte onun işleyişi de böyledir. Ve Rab ise bizi uyarıyor. Ve bize açık bir söz bildiriyor. O dedi ki son günlerde neler neler türeyecek, neler olacak, ne durumlar başımıza gelecek. Ve orada okuyoruz Matta 24. bölümünde İsa en azında 4 defa uyarıyor bize sahte saldırmalara, sahte öğretişler, sahte mesihlerden ve sahte peygamberlerden. İsa şöyle diyor, bölüm 24 ayet 4'te İsa onlara şu karşılığı verdi. Sakın kimse sizi saptırmasın. Çünkü gelecekler saptırma ve esasını iyi bilmeyen kolayca saptırılacak. Çünkü şeytan gelip hakikat ve esasa yakın olan işler yapacak. 5. ayet diyor, birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelecek. Birçok kişiyi saptıracak. 11. ayet, birçok sahte peygamber türüyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Ve 24. ayette tekrar uyarıyor İsa Mesih son günlerde. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük mucizeler, gösterişler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanlara bile saptıracaklar. Yani son günlerde böyle durumlar olacağını İsa Mesih vaktinden önce bizi bildirdi. Bu sebeple çok dikkatli olmamız lazım ve Rabbin sözü de iyi bilmemiz lazım. Ve Rab ise diyor, en önemli değil çok işler yapalım, gösterişli işler yapalım. En önemli nedir? Matta 7'de ne dedi? Matta 7'de ayet 15'ten okuyoruz 23'e kadar. Sahte peygamberlerden sakının. Kuzu postuna bürünerek gelirler size ama özde yırtıcı kurtlardır. Onlara meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir. Kötü ağaç ise kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve veremez. Kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Beni Rab, Rab diye çağıran herkes göklerin egemenliğine girecek değildir. Ancak göklerde olan babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecekler ki Rab, Rab biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla Çinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça şöyle diyeceğim. Ben sizi hiç tanımadım. Çekilin önümden ey kötülük yapanlar. Yani gelecek insanlar ve belki de gelmişlerdir. İnançlar saptırma. Bunlar şeytanın hizmetçileri. Şeytan işte o da bir ışık meleği gibi geliyor. Onlar da öyle. Aynı postuna giriyorlar, giyiniyorlar ve saptırmak, kandırmak, yalanlandırmak istiyorlar inançlılar. Ve İsa diyor onlar meyvelerinden tanıyacaksınız. Ve en büyük meyve nedir? Rabbin babanın isteğini yapmak. En önemli bu olmalı hayatımızda. Değil en önemli gösterişli işler yapalım. En önemli olsun Rabbin isteğini yerine getirmek. Ve Rabbin isteğini yerine getirebilmek için lazım bilelim o nedir. Ve o yazılı bulunuyor Rabbin kutsal kitabında. Orada Rabbin isteğini öğrenebiliriz. Ve aynı durumda Rab ise bize bildiriyor, olmayalım öteden beriye salınan listeler gibi, yani yapraklar gibi, her öğretişin yeliyle salınan, sağa sola dönen inançlar gibi olmayalım. Bu yazıyor Efesliler 4. bölüm ayet 13'ten 16'ya kadar. Orada yazıyor, bunun sonucuna hepimiz imanda ve Tanrı'nın oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe ve Mesih'in doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Böylece artık insanların kurnazlarıyla, aldatıcı düzenler kurmaktaki hüneleriyle, her öğretinin yeliyle çalkalanan ve öteye beri süreklenen çocuklar olmayacağız. Yani olgunlaşalım, olmayalım öyle salınan yapraklar gibi rüzgarda. Her öğretiş ne gelirse boyun eğmeyelim. Biz bakalım Rabbin sözüne. Olgun olalım, olgun kişiler olalım. Neden? Vakit geliyor ve belki bile gelmiştir. Şeytan saldırıyor inançlar topluluklarda yanlış öğretişleriyle ve bunun için buna karşı ancak durabiliriz ne zaman Rab'i iyi tanıyoruz, ne zaman Rab'le yürüyoruz, ne zaman da Rab'in sözü iyi biliriz ve ne zaman da düşmanımızı da ve onun saldırıları da bilirsek. Ve inanıyoruz ki şeytan özellikle bu kutsal ruh teması çok kullanıyor, işler alt üst etmek istiyor. Ve kardeşlerde, hele Bulgaristan'da çok bilgisizlikte bırakılıyor ve yanlış öğretişler çok geziyor. Bu sebeple bir çalışma yapalım beraberce. Bakalım neden ihtiyacımız var kutsal ruha ve kimdir o? İlk önce olarak diyebiliriz, kutsal ruha ihtiyacımız var çünkü onsuz doğru iman edemiyoruz. Ona ihtiyacımız var. Hiç kimse doğru imana gelemez eğer o işlemezse bizde. 2. Korintliler mektubundan bölüm 4 ayet 13. İman ettim ve bu nedenle konuştum diye yazılmıştır. Aynı iman ruhuna sahip olarak biz de inanıyor ve bu nedenle konuşuyoruz. İman ruhudur. Bize iman veren O'dur. Onun sayesinde doğru iman edebiliriz ve iman yoluyla kurtuluş bulabiliriz. Kutsal ruh işlemediği takdirde kimse iman edemez. Kimse kurtuluşa getiren bir iman kavuşamaz. Yani Rab İsa'ya gelemez. Ve Rab İsa'ya geldikten sonra bir inançlı olduktan sonra bunu da diyebiliriz. O olmazsa nasıl doğru dua edebiliriz? Onun sayesinde ancak doğru dua edilebilir. Yuhanna bölüm 4 ayet 24 diyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalardılar. Yani o bize destek veriyor. Onun sayesinde Allah'ın huzuruna yanaşabiliriz. O bize yardım ediyor. Bizim hoş olmayan duaları o doğrultuyor. ki Allah'ın huzuruna gelsin. Bizim zayıf duacıkları O kuvvetlendiriyor. Ve bunu da okuyoruz Romalılar mektubunda bölüm 8 ayet 26'da şöyle yazılıyor. Bunun gibi ruh da güçsüzlüğümüzde bizi yardım eder. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz. Ama ruhun kendisi sözle anlatılamaz ahlakla bizim için Tanrı'ya yalvarır. Yani bizi destek veriyor dua etmekte. Yani konuşma örnelim, nasıl yeniden doğmuş bir bebek bilmiyor konuşmasına doğru. O işte bizi güdüyor. O bize yardım eder dua etmekte. Ve ayrıca şunu da diyebiliriz. Diyelim kutsal kitabı okuyoruz, araştırıyoruz Rabbin sözleri ama var insanlar okuyorlar da İncil ama bir şey anlamıyorlar. Neden? Bir sebep de var. Kutsal ruhun yardımı olmadan kutsal kitabı da iyi anlayamayız. Bize herhangi bir İstoriye kitap yoksa hikaye kitap gibi gelecek. Ama kutsal ruhun yardımıyla iç gözlerimize açtırılıyor ve böylece Allah'a ve Allah'ın sözlerine iyi, daha iyi anlayabiliriz. Onun yardımıyla. Bu sebeple ona ihtiyacımız var. Bunu okuyoruz Yuhanna 14. bölüm ayet 26. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı, kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi sizi hatırlatacak. Rabbi ise söz verdi. Onun yardımıyla onun sözleri hatırlayabiliriz. Onun yardımıyla kutsal kitap yazıldı. Onun yardımıyla Allah adamlar ve apostolar ve Eski ahitte peygamberler ve Allah adamlar onun yardımıyla kutsal kitabı yazdılar ve elimize geçiyor işte Allah'ın sözleri. Ve onun sayesinde de işte Allah'ın sözü de iyi anlayabiliriz. Ve ayrıca diyebiliriz, o olmazsa İsa Mesih'i iyi tanıyamayız. Onun sayesinde Rabbin bilgisinde büyüyebiliriz. İsa Mesih'in kişiliğinde ve onu tanımakta büyüyebiliriz. Bu oluyor 1. Korintliler 12. bölüm ayet 3. Bunun için şunu bilmenizi istiyorum. Tanrı'nın ruhu aracılığıyla konuşan hiç kimse İsa'ya lanet olsun demez. Kutsal ruhun aracılığıyla olmadan da hiç kimse İsa Rab'dir diyemez. Yani kutsal ruh olmadan biri, onda olmadan biri kimse İsa'ya iman edemez ve İsa'nın bilgisinde ilerleyemez. Ve onsuz da Allah'a da hoşnut edemeyiz. Romalılar 8. bölümde 8. ve 9. ayet şöyle der. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'ya hoşnut edemezler. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa siz benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama bir kişide Mesih'in ruhu yoksa o kişi Mesih'in değildir. Yani kutsal ruh bizde olduğu zaman Allah'a hoşnut işler, hoş eden işler yapabiliriz. O bizimle sevinebilir. O bize destek vermezse Allah'a hoşnut edemeyiz. Yani görüyoruz burada çeşitli durumlarda anlaşılıyor. Kutsal ruha ihtiyacımız var. Ve kutsal ruh da o olmazsa da kurtuluş yok, bilgi yok, anlayış yok, doğru dua yok. Mesih'in bilgisine varamayacağız. Yani ona ihtiyacımız var. Ve bunun için Rab İsa söz verdi. O gelecek, o geldiğinde sizi güdecek. Ve şimdi bir ilahi sözledikten sonra bakalım kutsal ruh kimdir?
Thank you.
Şimdi biraz düşünelim beraberce. Kutsal Ruh hakkında ne öğrenebiliriz? İncil ne öğretiyor? O kimdir? Ve tabii ki diyebiliriz ki Kutsal Ruh kendisi Allah'tır. Kutsal Kitap onun hakkında böyle bir bilgi bize veriyor. Onun hakkında konuştuğu zaman diyor Allah'ın ruhu. O Allah ta kendisidir. Ama onun da bir liçnostu, bir şahsiyeti, bir kişiliği de vardır. Ve bu ne anlama geliyor? Bak, eğer dostum dersek senin de bir liçnostu, bir şahsiyetin var. Ne anlam kavuşuyor? Yani demek istiyoruz sende var bu kabiliyet, duyabilirsin, serbest karar da verebilirsin, bir iraden var, hem de bir aklın var. Yani planlayarak hayatını sürüyorsun, yoksa planlı işle yapıyorsun, düşünerek yaşıyorsun. Yani bu oluyor senin liçnostu. Ve böyle durumlarda görebiliriz Allah'ta. Allah Baba'da, onun da akıl var, onun da belirli bir irade var, isteği var, onda da duygu var. İsa Mesih de öyle görüyoruz bunu. Onda var akıl, onda var duygu, onda var da düşünme ve karar verme. Karar verdi işte seni kurtarma için haça gitme. Ve aynı durumda görebiliriz Kutsal Ruh'ta. Biz konuşmuyoruz üç ayrı Allah'tan. Ama bu bir gizliliktir. Herkes bunu anlayamaz. Rabbin ruhu bizi açıklayabilir. Neden? Kutsal Kitap bunu öğretiyor. Kutsal Ruh da öyle. Onun da ayrıca bir liçnostu var. O Allah da kendisidir. Onda görüyoruz irade, istek. Hatırlıyor musun ne zaman Apostol Paulus yolculuk yaparken, misyon yolculuğu yaparken gitmek istediği Bitünya ve Pamfilya reyonlarına, bu oluyor Kuzey Doğu Anadolu'ya, yani Türkiye topraklarında, oraya gitmek istedi ama Kutsal Ruh ona müsaade etmedi ve ona yöneltti gitsin Makedonya. İncil orada vaaz etsin. Yani Kutsal Ruh ona müsaade etmedi, orada öyle yazıyor. Ve görüyoruz onun belirli bir isteği var ve onun isteği bildirebilir insanlara da. Aynı zamanda Kutsal Kitap çeşitli yerlerde, o ayetlere ileride bakacağız, çeşitli yerlerde diyor Kutsal Ruh'u kederlendirmeyin, sıkıştırmayın. Sadece kimin liçnostu var onu kederlendirebilirsin. Ben masa ya da stola onu kederlendiremem çünkü o cansız bir eşyadır. Ama canlı olan birini, yani bir liçnostu, bir şahsiyeti, bir kişiliği taşıyan birini üzebilirim, kederlendirebilirim. Neden? Onun bir şahsiyeti var. Ayrıca onun da akıl var. Onun sayesiyle de her şeyde var olduğu, Allah'ın ruhun aracılığıyla. Ve böylece anlayıyoruz, o bir kişidir. O değil sadece bir kudret, bir kuvvettir. Bazılara sandıkları gibi. Hani bazılar düşündüler, Kutsal Ruh sadece Allah'ın kuvvetidir. Hayır, o Allah'ın, üçlü Allah'ın bir kişidir. Yani değil ayrı kişilerdir ama onun ayrı bir liçnostu var. Ve aynı zamanda o Allah da kendisidir. Bunu diyebiliriz. Ve Allah olduğunu nasıl anlayabiliriz? İşte onun sonsuz olmaktan, onun da ne başlangıcı ne sonu var. Ve bu ancak Allah'a ait olan şeylerdir. Bir insan bir başlangıcı var da değil mi? Bir de onun sonu da var, bedenin sonu da var. Ama en azından başlangıcımız vardı. Peki sonsuz yaşayacağız Rab'le. Fakat bir başlangıç da vardı, bir zamanlar yoktuk. Rab bizi yarattı. Ama Allah öyle değildir. Allah'ın ruhu da öyle değildir. O sonsuzdur. Onun ne başlangıcı ne sonu vardır. Bir de her şey bilmek. Kutsal Kitap bize bunu diyor. O her şey biliyor. 1. Korintliler 2. bölümünde onu okuyoruz. Ayet 11'de İnsanın düşüncelerini insanın içinde olan kendi ruhundan başka kim bilir? Bunun gibi Tanrı'nın düşüncelerini Tanrı'nın ruhundan başkası bilemez. Yani Kutsal Ruh her şeyi biliyor. Bizim bilmediğimiz şeyler de O biliyor ve bize açıklamak istiyor. Ve böylece bilgiye varabiliriz. O her şeyi biliyor. Biz her şeyi bilmiyoruz. Sınırlıyız. Ama O sınırsızdır. Her yerde olabilir bir anda. Bu da Allah'ın özüne sahip olan bir şeydir. Biz her yerde bir arada olamayız. Ama O her inançlının kalbinde yaşıyor. Burada mı olsun, Asya'da mı olsun, Avrupa'da mı olsun, Amerika'da mı olsun, Afrika'da mı olsun. Her an, her yerde, aynı anda olabilir. Neden? O Allah'tır. Ve her şeyi yapabilir. Yani İsa Mesih'i ölülerden dirilten ruhu bizde de yaşarsa, bizi de kuvvet verebilir günaha karşı, kötülüğe karşı, yani haksızlığa karşı kuvvet verebilir. Yeter ki ona yer verelim. Yoksa biz de sürükleneceğiz günahtan ve kötülükten. Yani O Allah'ın ruhudur. Allah'ın özünü sahip olan işler yapar ve Allah'ın özü sahip olan durumlar onda bulunuyor. Kutsal Ruh Allah'ın ruhudur. İncil bunu öğretiyor bize. Fakat bunun dışında, yani biz diyoruz onun lichnosu da var, onun kimliği de var. Yani kimdir? Başka ne öğrenebiliriz onun hakkında? Ve Kutsal Kitap'ta okuyabiliriz çeşitli adlar, isimler ona verilmiştir. Ve bundan da anlaşılıyor, bunu iyi anlamamız lazım. Eğer bir inanç olarak inanırsa Kutsal Ruh bende var, sende var diyelim, düşünelim. Kutsal Kitap ne öğretiyor onun hakkında? Bunu iyi anlayalım çünkü bayağı bir fark yaratacak. Gerçekten büyük bir fark yaratacak bizim hayatımızda eğer bunu iyi ve doğru anlarsak. Allah'ın ruhu bizde yaşar. Kutsal Kitap şöyle diyor. 1. Korintliler mektubunda bölüm 3 ayet 16'da okuyoruz. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhu sizde yaşadığını bilmez misiniz? Yani bir inançlı oluyor Allah'ın konutu, Allah'ın evi, Allah'ın tapınağı. Yani Kutsal Ruh'un evi. Kutsal Ruh oluyor Allah'ın ruhudur. O bende, sende yaşarsa bu evi lazım temiz tutalım. Bu evi lazım yani layık olalım. Onun konutu olmak üzere. Yani olmasın sadece düşünelim. Nasılsa Kutsal Ruh bende yaşıyor ama ben yine kendi kafama göre yaşarım. Kendi isteğime göre yaşayayım. Hayır, artık var biri seni yöneltsin. Artık onun evisin. O senin sahibidir. Eğer böyle olarak onu tanırsan ona göre, ona hoşnut eden işleri yaparak hayatına regüleri yapacaksın. Ayrıca deniliyor, O Mesih'in ruhudur. Yani bizi kurtaranın ruhu, onu ölümden dirilten ruhu, O da sende yaşıyor. Ve onun kuvvetinde yaşayabilirsin. Lazım değil daima günaha boyun eğsin. Artık serbestsin bundan. Artık günahın kuvvetinden kurtulmuşsun. Artık günaha işlemeye mecbur değilsin. Romalılara 8:9'da okuyoruz. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa siz benliğin değil, yani kendi arzularını, kendi benliğin işlerini yapmak zorunda değilsin. Yani kimse diyemez, ben başka bilmem, ben zayıf bir inançlıyım, ben eski işler yoksa benlik işleri yapmak zorundayım. Hayır, Mesih'in ruhu seni yaşarsa artık bunu yapmak zorunda değilsin. Ruhun denetimindesin, onun kontrolün altındasın. Ama bir kişide Mesih'in ruhu yoksa o zaten Mesih'in çocuğu değildir. Bu da kesin bir durum. Demek ki her inançla kutsal ruhu var, Mesih'in ruhu var. Çünkü eğer bir inançlı dersek onda yok Mesih'in ruhu, o Mesih'in çocuğu değil. O inançlı sayılmaz İncil'e bakıldığında. Her inançlı da var kutsal ruh. Bunu böyle anlayabiliriz. Mesih'in ruhu, işte senin kurtarıcının ruhu sende yaşıyor. Ve ona layık bir hayat sür. Ondan sonra okuyoruz. Yuhanna 14:16'da diyor, Rab ise diyor, ben size gerçeğin ruhu yollayacağım. Demek ki sen bir inançlısın ve kutsal ruhun bir adı oluyor gerçek, yani istinski, hakikat ruhu. O zaman düşünebilir misin? Senin hayatında yalan ve doğru olmayan sözler, abartılmak ya da dedikoduculuk yapmak, bu sözler ya da hoş ve doğru ve temiz olmayan sözler onu üzecek. Hakikate dayanmayan her iş onu üzecek ve razı gelmeyecek. Ayrıca 2. Korintliler bölüm 4 ayet 13'te konuşuluyor kutsal ruh hakkında ve orada ona şu ad veriliyor. O iman ruhudur. Şimdi düşünelim, eğer kutsal ruh sende yaşarsa ve onun adı olursa iman ruhu, demek ki iman etmemek, güvenmemek, Rabbin sözüne güven bağlamamak, şüphe ve bu tür işler onu elbette üzecek. Eğer dersin Rab yapabilir mi? Rab'e şüphe koyarsan, Rab'in iyiliğine güvenmezsen, demek ki onu çok kederlendiriyorsun, onu üzüyorsun ve ona yer vermiyorsun. Demek ki ona güven bağlamamız lazım. Rab'be güven bağlamamız lazım. Çünkü kutsal ruh iman ruhudur, güven ruhudur. Rab'bin sözü ciddi alan ruhudur. Ve ayrıca İbranilerde bölüm 10 ayet 29'da ona şu ad veriliyor, şu isim veriliyor. İnayet ruhudur, blagodat ruhudur, lütuf ruhudur. Yani lütuf demek sen razı oluyorsun başkalara iyiliği yapma karşılığı beklemeden. Yani inayet veriyorsun. Neden? İnayet, lütuf, blagodat kazanılmayan bir şeydir. Yani para ile satılmayan bir şeydir. Sevapları ile karşılıksız, yani sevapları ile kazanamazsın. Karşılıksız bir iyilik sana geliyor ne zaman sana inayet veriliyor. Yani onun huyu, onun isteği, onun tabiatı budur. İnayet ruhudur. Bu sebeple olamaz senden çıksın kötü işler. Senin çıksın daima karşılığı bekleyen, senin elini dolduran ve senin ceplerine dolduran bekleyesin. Sen inayetli dolu olacaksın. Kutsal ruha yer verdiğin zaman demek ki paylaşmaya razı olacaksın. Razı olacaksın iyilik yapmaya. Karşılığı belki beklemeyeceğin, beklemeden, karşılığı beklemeden doğru işler yapacağın. Bu demektir, senin hayatında gözükülüyor lütuf. Neden? Sende yaşıyor lütuf ruhu. Ve ayrıca bir adı ve daima bu adı kullanıyoruz aslında. Rabbin, Allah'ın ruhu oluyor kutsal bir ruh. Bunu okuyoruz Romalılar 1. bölüm 4. ayette. Kutsal ruh, onun adı kutsaldır. Yani demek ki her tür pislik, kötülük ve karanlık işler onu üzüyor ve kederlendiriyor. Kutsal ruhun başka bir adı da şudur. İkinci Timoteus mektubunda bölüm 1 ayet 7'de ona şu ad veriliyor: sevgi ruhu. Sevgi ruhu olduğu için ve o sende bende yaşadığı için artık sevgisizlik işler yapmaya razı gelemeyeceğiz. Neden onu kederlendireceğiz? Ne zaman öç alıyoruz? Öç düşüncesi bizde varsa. Aha, o kişi bana bu kötülük yaptı. Ben de ona şunu bunu yapacağım. Veyahut da kin beslemek. Sevgisizlik. Ve 1. Korintliler 13. bölümde okuduğumuz gibi orada anlaşılıyor. Sevgi nasıl davranmalı? Kendi çıkarını aramaz. Sevgi kendini büyük etmez. Sevgi işte ilk önce karşındaki kişinin önemini, faydasını arar. Yani burada görüyoruz ki kutsal ruh, o sevgi ruh olduğu için biz de bitsin bu kötü, bu benlik işler. Bu sadece kendi sevme. Hayır, Rab bizi öğretti. Biz lazım Rab'i sevelim ve Rab'in çocukları sevelim ve komşularımızı da sevelim. Sevgi ruhu olduğu için kimse diyemez, ben sevemem. Mümkün değildir. Yani Allah'ın ruhu bizim kalplerimize dökülmüştür. Allah'ın sevgisi de böyle bizim kalplerimize dökülmüştür. Çünkü kutsal ruhun özü sevgi. Neden? Allah sevgidir. Onun ruhu da sevgidir. Onun adı da sevgi ruhudur. Bu sevgi sende yaşatsın. Senden görünsün herkese. Ayrıca aynı ayette ona bir ad daha veriliyor. Ve deniliyor kuvvet ruhu. Yani artık değil korkaklık ruhu bize verildi. Kuvvet ruhu bize verildi. Yani kimse demesin ben zayıf bir inançlıyım, ben öyleyim ve ben böyle öründüm, böyle kalacağım. Böyle işler onu üzüyor, bilesin. Yani Rab sana kuvvet veriyor, örnesin, cahil kalmayasın. Kimse cahil ve pros kalma mahkum değildir, bağlı değildir. Yani hacen Rab sana kuvvet ruhu veriyor, kalk ve Rab istiyor bilgiye varasın. Peki okuma yazman yok, o zaman daha genç yaştaysın, öğren okuma yazma. O sana kuvvet veriyor, bu işi beceresin, cahil kalmayasın. Bir bilgiye de sen de vararsın, Rabbin sözünün bilgisinde, Rabbin bilgisinde sen de büyüyesin. Rabbin ruhu sana kuvvet veriyor. Veyahut da dersin ben konuşamam başka insanlarla Rab hakkında, korkuyorum. Hayır, o sana kuvvet veriyor. Belki kendiye bakarak, kendiye güvenerek bu işler yapamazsın ki, ama Rabbin ruhunun kuvvetiyle böyle işler becerebileceğin. Ve hatta aynı ayette ona bir ad daha veriliyor. Öz denetim ruhu, yani kontrol ruhu. Seni kontrolde tutabilir. Bazılar yaşıyorlar her gün ayrıca. Yani bakalım bugün güneş var mı, yağmur mu var, ona göre hayatlarını regüler yapıyorlar. Ama sen inanç olarak böyle hayatına regüle etmeyeceksin. Hayatına bir sıraya koyacaksın. Bir kontrol, bir disiplin senin hayatında bulunsun. Eğer Allah'ın adımı olmak istersen, eğer Rabbin yolunda yürümek isteyen biri olmak istersen, kendini bırakma boşluğa. Hayır, hayatına bir sıraya koy ve gününü planlayarak yaşa. Kutsal ruh bir kontrol ruhudur ve bunun için de bize yardım etmek istiyor. Ayrıca Efesliler 1. bölümünde 17. ayette kutsal ruha başka bir ad veriliyor. Orada deniliyor hikmet ve anlayış ruhu. Yani burada da şöyle diyebiliriz: hiç kimse aptal olmaya mahkum değil. Yani cezala değiliz, aptal kalalım, cahil kalalım. Yani kim derse ben inançlı olarak, ah daima bilgisizim. Hayır, senin elinde varsa kutsal kitap, sen de oku, sen de araştır. Neden Rab sana veriyor hikmet ve anlayış ruhu? Ki anlayasın, bunun için Apostol Paulus dua etti. Yani inançların iç ruhani gözleri açılsın diye anlasınlar Allah tarafından onlara ne verildi. Apostol Yuhan da öyle yazdı. Siz bilesiniz diye bu şeyler size yazıyorum. Kutsal ruh, yani kutsal ruhun sözleri, kutsal kitapta yazılı olan, kutsal ruhun yardımıyla yazılmış olan sözler bize bir sigurnuz, bize bir anlayış vermek istiyor. Hikmet sözler onlardır. Ve o ruh da hikmet ve bilgi ruhtur. Bize bilgi vermek istiyor, bize anlayış vermek istiyor. Ve değil sadece belirli inançlar, her inançlıya işte o ruhun bir tabiatı, bir huyu budur, hikmet ve anlayış ruhudur. Bu sebeple cahillik onu üzüyor. Yani prostlukta kalmak onu üzüyoruz. Ayrıca Romalılar 8. bölümünde 2. ayette ona bu ad veriliyor. O yaşam ruhudur. Yani ölümlü, ilerlemeyen, faydasız, boş işler onu üzüyor. Ona sevinç vermiyor. O yaşam ruhudur. O seviniyor nerede gerçekten ruhani durumlar yaşamakta oluyor. Değil ölü işler. Bazı topluluklar ölü gibi oluyor. Tadı tuzu kalmıyor. Ilık değil sıcak. Değil yaşam. Ölümlü işler yapılıyor. Hayır, Rab seviniyor ve kutsal ruh da seviniyor. Çünkü onun tabiatı böyledir. Nerede yaşam, yaşam bulunuyor. İnançlılar da lazım yaşam bulunsun. Bu yaşam lazım fışkırsın bizim hayatımızda. Neden bu dünyada çok ölümlü ve faydasız ve boş ve prasne işler çok var. Bu sebeple biz tadı tuzu olalım, yaşam ruhu bizde yaşasın ve bu Mesih'in yaşamı da iman etmeyenlere görünsün. 1. Petrus mektubunda 4. bölümde 14. ayette okuyoruz. Kutsal ruhun adını oluyor görkemlik, yücelik ruhu. Yani aşağılayıcı işler, aşağılayıcı sözler, aşağılayıcılar, hareketler onu hoşnut etmez. Onu üzecek. Hacın görkemlik ruhudur. Ve bazen ağzımızdan çıkıyor aşağılayıcı sözler. Yani aşılıyoruz kötü laflar. Bu değil kutsal ruhun işidir. O görkemlik ve yücelik ruhudur. Kaldırıcı ruhudur. Değil aşılayıcı ve yok edici ruhudur. Ve bitki olarak bu adı kullanıyor. Sonsuz ruhudur. İbranilerde 9. bölüm ayet 14'te okuyoruz. Kutsal ruhun bir adı oluyor sonsuz ruh. Yani onun yaptığı işler kalıcı işlerdir, sonsuzdur. Onun varlığı da sonsuzdur. Neden de o Allah ta kendisidir. O Allah'ın ta kendi ruhudur. Yani burada bu durumlarda şu anlama varabiliriz. Kutsal ruh kendisi Allah'tır. Kutsal ruhun şahsiyeti, liçnosu vardır. Ve ayrıca da diyebiliriz, kutsal ruh oluyor kutsal kitabın yazarı. Kutsal ruhtan esin alarak Allah adamlar, apostollar, İsa'nın öğrenciler kutsal kitabı yazdılar ve bizim elimize verildi. Ve aynı durumda diyebiliriz kutsal ruhun aracılığıyla biz emin olabiliriz kurtulduğumuzu ya kurtulmadığımızı. O bizim ruhumuza şahitlik veriyor ki bilelim kurtulduk. Var başka sözler kutsal kitapta görüyoruz. Onun için kullanılan semboller ve semboller oluyor. Hatırlıyoruz güvercin şeklinde hem Mesih ne zaman Yahya tarafından sudan geçirildi bir de onun iş başında onun görev başındayken onun üzerinde indi kutsal ruh bir güvercin biçiminde bu oluyor sembol değil kutsal ruh güvercin oluyor ama öyle göründü veyahut da ateş ateş göründü ateşli diller göründü Pentekost gününde inançlar üzerinde o biçiminde indi ya da yağ o da bir sembol oluyor ama demek değildir ki her yerde nerede yağ sözü geçiyor ya da öbür sözle geçiyor bu anlam taşıyor. Hayır, yağ da bir örnek oluyor. Eski ahitte inançlılar, Allah adamlar, Allah'ın seçtiği hizmetçiler kutsal bir yağ ile mesed edildiler ve kutsal ruh onların üstlerine geldi. Davud, например, ne zaman geliyor Samuel onun yanına, onu yağladı, mesette yağla, kutsal bir yağla ve orada yazıyor ve kutsal ruh onun üzerine geldi. Yani bir sembol oluyor. Ayrıca Efesliler mektubunda diyor, biz kutsal ruh ile iman ettiğimizde peçatlandırıldık. Bir peçat, peçat vuruluyor, bir kontrakt, bir duvar altına, yani iş bağlanıyor. Ve bir garantiye gibi duruyor bizde. Bu da bir örnek, bir sembol onun için kullanılıyor. Ya da 7. Yuhanna'nın 7. bölümünde İsa diyor, bana iman edenin hayatından su, akar sular akacak. Ve bu konuşuluyor ona inançlara verilecek olan kutsal ruh hakkında. Yani su da oluyor bir örnek kutsal ruh için bir sembol. Ve bazı yerlerde ancak kutsal kitapta kullanılıyor bu sözler. Kutsal ruh için değil her daim aynı anlam bildirebiliriz. Yahut rüzgar. Yuhanna 3. bölümünde orada kutsal ruh benzetiliyor. Yel, ya sel, ya rüzgar. Ve bu örnekler, bu semboller kullanmaktadılar İncil'de kutsal ruh için ve böylece de bir anlam varabiliriz. Yani obşto diyebiliriz, toplum olarak diyebiliriz. Kutsal ruhun liçnosu var. O değil sadece bir kudrettir. O Allah da kendisidir. Ona yer verelim. O bizde yaşadığı müddetçe kutsal kitabı, neden o kutsal kitabın yazarıdır, o kutsal kitabı için bizi anlayış verebilir ve o bizde kurtuluşu gerçekleştiriyor. Ona ihtiyaç var olduğumuzu gördük. Demek ki bu derste, bu kasetkada bunu öğrendik. Kutsal ruh hakkında, onun kimliği hakkında biraz bilgi edindik. Bunun için Allah'a beraberce şimdi şükredelim. Allah'ım sana teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kutsal kitap bize bilgi veriyor, bize anlayış veriyor. Kutsal ruh kim olduğunu iyi bilebiliriz. Ve senin sözü güven bağlayarak bilgisizlikte kalmayalım. Bu ders bunun için fayda getirsin ve bundan sonraki derslerde bir fayda gelsin. Gerçekten öğrenelim İncil ne öğretiyor kutsal ruh hakkında. Amin. Thank you. Her zamanki gibi bugün de bir ayet ezberleyeceğiz beraberce. Bugün olacak Yuhanna 14 ayet 26. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi sizi hatırlatacak. Tekrarlıyorum, daha yavaş ve arkadan boşluklara bırakıp siz tekrarlayabilirsiniz. Yuhanna 14 ayet 26. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Ve şimdi hepimiz beraber bir kez daha. Yuhanna 14 ayet 26. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak.
Sevgi sabreder, sevgi dayanır, sevgi kucaklar, sevgi bağışlar.
Peygamberlik edesin bizden ölmeli bilirsem, sevgisiz de yüreğim öten bir zil olurum. Peygamberle gelirsem, gizemleri bilirsem, sevgisiz de yüreğim öten bir zil olurum. Varımı dağıtsam, yoksulları doyursam, sevgisiz de yüreğim, değersizdir emeğim. Tüm varımı dağıtsam, yoksulları doyursam, sevgisiz de yüreğim, değersizdir emeğim. Gerçek sevgi övünmez, aksız işe sevinmez, kıskançlığı tanımaz, çıkarını aramaz. Gerçek sevgi övünmez, aksız işe sevinmez, kıskançlığı tanımaz, çıkarını aramaz. Gerçek sevgi sabreder, kötülüğü bağışlar, tatlılıkla davranır, zorluklara dayanır. Gerçek sevgi sabreder, kötülüğü bağışlar, tatlılıkla davranır, zorluklara dayanır. Azdı bilgimiz, bir gün Rabbi görürüz. İman umut son bulur, sevgi ise hep kalır. Şimdi azdı bilgimiz, bir gün Rabbi görürüz. İman umut son bulur, sevgi ise hep kalır. Özü sevgidir, mesleğini gönderdi. Gerçek sevgi ise da, gelmesin o sana da. Tanrı özü sevgidir, mesleğini gönderdi. Gerçek sevgi ise da, gelmesin o sana da.
Sevgi sabreder, sevgi dayanır, sevgi kucaklar, sevgi dayanır.